Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı 4. Protokol. Yazarı Frederick Forsyth. Özgün adı The Fourth Protocol. Çevirmeni Belkıs Çorakçı. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. basım Temmuz 1984. Bu kitap 423 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ekim 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Frederick Forsyth üzerine. Frederick Forsyth 1938 Ağustos'unda İngiltere'nin Ashford kasabasında bir taşra dükkancısının oğlu olarak dünyaya geldi. Tonbridge Okulu'ndaki öğreniminden sonra 2 yıl boyunca Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilotluk eğitimi görüp pilot çıktı. Önce bir taşra gazetesinde yardımcı muhabir olarak işe başladı, oradan Londra'daki Reuters haber ajansına geçti. Paris ve Berlin'de muhabir olarak çalışırken sonradan Çakal, The Day of Jackal ve Odessa, The Odessa File adlı romanlarında kullanacağı bilgi birikimini elde etti. Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, İtalya ve İspanya'da bulundu. Reuters ajansından ayrılıp BBC'ye girdi ve 28 yaşında BBC Diplomatik Haber Servisi Müdür Yardımcısı olarak görevinin ilk döneminde 1967'deki Nijerya-Biafra Savaşı'nı izledi. Sonra BBC'den istifa ederek tekrar Afrika'ya gitti. Serbest savaş muhabiri olarak 2 yıl Biafra'da kaldı. Bu sırada tartışmalara yol açan Biafra hikayesini The Biafra Story yayınladı. 1970 Ocak ayında Londra'ya döndü. Sırasıyla önce Çakal adlı romanını, bunun ardından Odessa'yı ve Savaş Köpeklerini, The Dogs of War yazdı. 1978 yılında 4. romanı olan Şeytan Seçeneği, The Devil's Alternative yayınlandı. Şaheser olarak nitelenen 10 hikayesini 1981'de Muhteşem Hata, No Comebacks adlı kitapta topladı. 5 eseri toplam olarak tüm dünyada 30 milyonun üzerinde satıldı. 1982'de yazmaya başladığı 5. romanı 4. protokolü, The Fourth Protocol, geniş kapsamlı araştırmalardan sonra 1983 aralığında bitirebilmiştir. İspanya, İrlanda ve İngiltere'nin kırsal kesimi Surrey'de bir süre kaldıktan sonra Londra'nın merkezine yerleşti. Eşi Carol ve 2 küçük oğluyla sakin bir yaşam sürmektedir. Birinci bölüm. Birinci kısım. Grili adam Glen elmaslarını tam gece yarısı almaya karar vermişti. Tabii eğer elmaslar hala o apartman dairesindeyse ve ev halkı da evde yoksa. Bunu bilmek zorundaydı. Bu nedenle gözlüyor, bekliyordu. Saat 7:30'da ödülünü de gördü. Uzun yayvan limuzin araba binanın yeraltı garajından adına layık bir heybetle çıkıverdi. Garajın mağara gibi ağzında durup sürücüsüne yoldaki trafiği kolaçan etme olanağı verdi. Sonra burnunu çevirdi. Hyde Park köşesine doğru ilerledi. Lüks apartmanın karşı kaldırımında kiralanmış şoför giysisiyle bir Volvo'nun direksiyonu başında oturan Jim Rawlings rahatlayarak soluğunu bıraktı. Bakışları Belgravia Caddesi'nin ilerisine doğru uzandı ve görmek istediği şeyi gördü. Adam direksiyonda, karısı da onun yanındaydı. Rawlings zaten motoru çalıştırmış, soğuktan korunmak için kaloriferi yakmış, harekete hazır durumdaydı. Otomatik vites kolunu itmesiyle park etmiş duran arabaların arasından sıyrıldı. Daimler Jaguar'ın peşine düştü. Pırıl pırıl serin bir sabahtı. Doğudaki yemyeşil parkın üzerine solgun bir ışık dökülüyordu. Sokak lambaları hala yanıktı. Rawlings sabahın 5'inden beri nöbet tutmuştu orada. Sokaktan tek tük gelip geçen olmamış değildi ama kimse ona dikkat etmemişti. Londra'nın en zengin semtlerinden olan Belgravia'da lüks bir arabanın direksiyonunda üniformalı bir sürücünün bekliyor olması kimsenin dikkatini çekmezdi. Hele de orada 4 bavulla bir fermuarlı çanta varsa, günlerden de 31 Aralık'sa. Zenginlerin çoğu başkentten uzaklaşmaya, yılbaşı gecesine sayfiye evlerinde geçirmeye hazırlanırlardı bu saatte. Hyde Park köşesine vardıklarında Jaguar'ın 50 metre kadar gerisindeydi. Aralarına bir kamyonun girmesine izin verdi. Park Lane boyunca ilerlerken Rawlings'in içinde bir tek tatsız kuşku vardı. Orada Coutts Bankası'nın bir şubesi olduğunu biliyordu. Karı kocanın Jaguar'ı orada durdurup elmasları bu gece için kasaya koymalarından korkmaktaydı. Marble Arch'a vardıklarında bir kez daha rahatlayıp soluklandı. Öndeki limuzin orta göbek çevresinden dönüp de yolun karşı kaldırımındaki bankaya ulaşmak ister gibi bir hareket yapmamıştı. Dosdoğru yoluna devam ediyor, kuzeye doğru gidiyordu. Demek Fontenoy apartmanı denilen o lüks binanın 8. katında oturanlar malı Coutts'a bırakmıyorlardı. Ya yanlarına almış sayfiyeye götürüyorlar ya da o gece için evde bırakmışlardı. Rawlings daha çok evde bıraktıklarını sanıyordu. Jaguar'ı Hendon'a kadar izledi, son mili hızla alıp otoyola çıkışına baktı, ondan sonra tekrar Londra merkezine doğru döndü. Besbelli yılbaşı gecesini kadının erkek kardeşi olan Sheffield dükünün Kuzey Yorkshire'daki evinde geçireceklerdi. 6 saatlik yolları vardı. Yani kendisine en azından 24 saat süre tanımışlar demekti. Gereğinden fazla. Fontenoy apartmanındaki o daireye girmeyi başaracağının hiç kuşkusu yoktu. Ne de olsa Londra'nın en usta hırsızlarından biriydi. Daha öğlen olmadan Volvo'yu kiraladığı yere geri vermiş, sırtındaki üniformayı yerine teslim etmiş, boş bavulları da dolaba kaldırmıştı. Doğup büyüdüğü yer olan Wandsworth'te bir çay deposundan bozulup apartman yapılmış binanın en üst kattaki lüks döşenmiş dairesinde oturuyordu. Ne kadar zengin olursa olsun Güney Londralıydı o. Belki Wandsworth, Belgravia ya da Mayfair kadar şık bir yer olmayabilirdi. Ama burası da onun malikanesiydi. Bu tiplerin çoğu gibi o da kendi evinin güvenliğinden uzaklaşmaya dayanamaz, böyle bir düşünceden nefret ederdi. Evinde kendini oldukça güvende hissedebiliyordu. Çevrenin yeraltı dünyası ve polisi onu bir çehre olarak tanısa bile, çehre yeraltı dünyasının argosunda suçlu ya da kötü adam demek oluyordu. Tüm başarılı çehreler gibi o da dikkati çekmemeye çalışıyor, göze çarpmayan bir araba kullanıyor, lüks duygusunu ancak evinin döşenişiyle tatmin ediyordu. Yeraltı dünyasının daha aşağı kimselerine gerçekte tam ne yaptığını açıklamaktan bilerek kaçınır, esrarengiz olmaya çalışırdı. Polis gerçi onun uzmanlık dalında ne olduğunu bal gibi tahmin ediyordu. Ama yeni yetmelik yaşlarında yer almış bir iki karmaşık olay dışında sicili tertemizdi. Belirgin başarısı ve bunu elde ediş biçimindeki esrarengizlik, oyunun genç, hevesli acemilerinin gözünde ona karşı saygı uyandırıyor, bu gençler ona ara sıra ufak tefek hizmetlerde bulunmaktan mutluluk duyuyorlardı. Güpegündüz silahlı soyguna kalkan kaba saba haydut tipler bile ilişmiyorlardı ona. Elbette ki paraların nereden geldiği konusunda paravan olarak kullanacağı bir işi olması şarttı. Tüm başarılı çehrelerin bir de yasal işi bulunurdu. Bunlar arasında en rağbetli olanlar taksi sürücülüğü veya sahipliği, manav dükkanı ya da hurdacılık ve genel bayilikti. Bu işlerde bol gizli kar, nakit alışverişi, boş zaman, saklanacak yer gibi avantajlar bulunmasının yanında bir iki kabadayıyı maaşla tutmak avantajı da önemliydi. Gücü kuvveti yerinde kafası az çalışan bu gorillerin de asıl faaliyetlerinin yanı sıra yasal bir işe ihtiyaçları vardı. Rawlings'in işi hurda maden satıcılığıydı. Bir de otomobil parçalama yerine sahipti. Bu durumda tam donanımlı bir atölyesi olabiliyor. Her tür maden, elektrik kablo ve telleri, pil asidi gibi gerekli malzemeleri elinin altında bulundurabiliyor. Emrinde de iki iri kıyım adam çalıştırıyordu. Oto parçalama yerinde çalışan bu iki kabadayı kötü tiplerin kendisine dert yaratması halinde koruyucu olarak kullanılabiliyorlardı. Rawlings duşunu yapmış, tıraşını olmuş, ikinci fincan kahvesinin şekerini karıştırmaktaydı. Bir yandan da Billy Rice'ın getirmiş olduğu çizimleri gözden geçiriyordu. Billy çırağıydı onun, 23 yaşında ve çok zekiydi. Günün birinde yaman bir usta olacaktı. Yeraltı dünyasına daha yeni yeni adım atıyordu. Bu nedenle prestij sahibi birine bir takım iyilikler yapmaktan, bu arada paha biçilmez deneyimler edinmekten mutluluk duyuyordu. 24 saat önce Billy 8. kattaki dairenin kapısını çalarken elinde bir buket çiçek, sırtında da pahalı bir çiçekçi dükkanının üniforması vardı. Bu kılık apartman girişindeki kapıcının önünden kuşku çekmeden geçmesini sağlamış, o arada Billy giriş holünün, kapıcı masasının, merdivenlerin ve asansörün yerlerini dikkatle ezberlemişti. Kapıyı evin hanımı açmıştı. Çiçekleri görünce de yüzü bir sevinç ve şaşkınlıkla aydınlanmıştı. Bu çiçekler sözüm ona faal üye olarak çalıştığı Savaş Gazileri Yardım Derneği'nden geliyordu. O gece, yani 30 Aralık 1986 gecesi, o derneğin balosuna davetliydi Lady Fiona. Rawlings düşünmüş taşınmış gece baloda komite üyelerinden herhangi biriyle konuşurken çiçeklerden söz açılsa bile o üyenin haberi olmaksızın başka üyelerin çiçek yollamış olacağını tahmin eder diye karar vermişti. Kadın kapı dibinde koca buketin üzerindeki kartı incelemiş, ah ne kadar güzel demişti o kibar aksanıyla ve sonra da çiçekleri almıştı. Billy o zaman ona imzalaması için teslim makbuzuyla bir de tükenmez kalem uzatmıştı. Kadın bunların üçünü birden tutamayınca salona geçip çiçekleri bir masaya koymuş, Billy'yi birkaç saniye holde tek başına bırakmıştı. Çocuksu görünüşü, kabarık sarı saçları, mavi gözleri ve utangaç gülümsemesiyle Billy gerçekten bulunmaz bir tipti. Koca kentteki her orta yaşlı kadını rahatça kandırabileceğine kendi de inanıyordu. Ama o çocuksu bakışlı gözlerinden de pek bir şey kaçmazdı. Kapıyı çalmadan önce bir koca dakika boyunca dış holde durup kapının pervazlarını, tahtalarını, çevresindeki duvarları incelemişti. Aradığı şey ceviz boyundan küçük bir zildi ya da bir kara düğme, basılınca alarmın çalmasını önleyecek bir aygıt. Ancak böyle bir şeyin olmadığını anladıktan sonra çalmıştı kapının zilini. İç holde yalnız kalınca bu kez de pervazların ve kapının iç kısmıyla dairenin içindeki duvarları inceleyip aynı şeyi aradı. Yine yoktu. Evin hanımı makbuzu imzalamak üzere döndüğünde Billy kapının ne tür kilitle kapandığını bile biliyordu. Chubb markaydı. Açılmaz diye reklam edilen Brahmanlardan değildi. Lady Fiona tükenmez kalemi aldı, çiçekleri teslim almış olduğuna dair imzasını atmaya çalıştı. Ama olmadı. Tükenmezin içindeki mürekkep çoktan beyaz kağıda sürüle sürüle bitirilmiş, katresi kalmamıştı. Billy telaş içinde utana sıkıla özür diledi. Lady Fiona parlak bir gülümsemeyle ona üzülmemesini söyledi. Kendi çantasında bir kalem bulunduğunu belirtip onu almak üzere tekrar salona yürüdü. Billy görmek istediğini çoktan görmüştü. Bu kapıda alarm sistemi vardı. Açık kapının menteşe tarafında yukarıya doğru temas sağlayan çıkıntı görünmekteydi. Tam karşısında kapı kanadının yan tarafında o çıkıntının gireceği delik vardı. Deliğin içinde bir mikro düğme olduğunu biliyordu Billy. Kapı kapandığı zaman o çıkıntı deliğe girip düğmeyi itiyor, teması sağlıyordu. Hırsız alarmı kurulunca bu temas kesildiği zaman, yani kapı açıldığında mikro düğme hemen alarm sesi çıkaracaktı. Billy'nin cebindeki özel tutkal tüpünü çıkarıp minik deliğe bolca sıkması, sonra elindeki ufacık plastik çubukla bastırıp tutması 3 saniye bile sürmedi. Dördüncü saniye geldiğinde tutkal taş gibi donmuştu. Mikro düğme artık çalışmaz durumdaydı. Temas ya da temassızlık söz konusu değildi. Lady Fayon'a imzalanmış makbuzla döndüğünde sevimli delikanlıyı kapının kanadına yaslanmış durumda buldu. Delikanlı yüzünde özür diler gibi bir gülümsemeyle hemen doğruldu. Doğrulurken de tutkalın artığını baş parmağıyla iyice silip temizledi. Billy daha sonra Rawlings'a apartman girişinin, kapıcı bölmesinin, merdiven ve asansör yerinin, daire kapısına giden koridorun, kapının hemen dışındaki holün ve salonun da görebildiği kadarının ayrıntılı çizim ve tariflerini vermişti. Rawlings kahvesini yudumlarken 4 saat önce ev sahibinin bavullarını koridora taşıdıktan sonra dönüp alarmı kurduğundan emindi. Alarm herhalde hiç ses çıkarmamıştı kurulurken. Hiçbir zamanda çıkarmazdı zaten. Sonra adam kapıyı kapamış, anahtarı bir kez çevirmiş, alarmın harekete geçirildiğinden emin olmuştu. Normal olarak giren uç o anda mikro düğmeyle temas halinde olur, anahtarın çevrilmesi devreyi tam kapatıp tüm sistemi harekete geçirirdi. Ne var ki uç mikro düğmeye değmeyince sistem de çalışamazdı elbette. Rawlings o kilidi açma işini 30 dakikada tamamlayabileceğinden çok emindi. Ama eve girdikten sonra daha başka tuzaklar çıkacaktı karşısına. Onlarla da o zaman uğraşırdı. Kahvesini bitirip gazete küpürlerini sakladığı dosyaya uzandı. Tüm mücevher hırsızları gibi Rawlings de gazetelerdeki sosyete dedikodularını pek yakından izlerdi. Bu dosya tümüyle Lady Fiona'nın katıldığı sosyal toplantılara aitti. Son sayfada da kadının bir gece önceki baloda taktığı o şahane elmas takımıyla çekilmiş resmi vardı. Jim Rowling son kez takıyor onları diye düşündü. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.